Ayrım 13.
Sayfa 74. AİHM bir kararında sözleşmenin birinci maddesinin bu yazılış biçiminin tarafların amacını ortaya koyduğunu ve bu amacın da doğrudan uygulanırlık yönünde olduğunu belirtmiştir. Dipnot: Cohen Jonathan, Aspect européen des droits fondamentaux, sayfa 57-58, AİHM 18-1-1978, A25-PR239, nakleden Çavuşoğlu, AGE, sayfa 95, Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, sayfa 22. Şu halde sözleşmeye taraf devletler sadece kendi aralarındaki ilişkilerde uygulanmak üzere değil, aynı zamanda üzerinde yaşayan kişilere doğrudan haklar kazandıracak kurallar meydana getirmeyi istemişlerdir. Bu amacı belirleyen maddelerden biri de sözleşmenin 13. maddesidir. Sözleşmeyle tanınan hakları çiğnenen herkesin ulusal makamlar önünde etkin yargısal yollara başvuru hakkını düzenleyen bu madde de sözleşmenin yalnızca devletleri bağlamak değil, kişilere de doğrudan haklar tanımak amacına yönelik olduğunu göstermektedir. Dipnot: Jaco Guillermo, AGM, sayfa 58, Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, sayfa 44, Çavuşoğlu, AGE, sayfa 95, K. Yıldırım, Sözleşmenin ve Divan Kararlarının Uygulanma Niteliği, Anayasa Yargısı, 17, AYM Yayınları, Ankara 2000, sayfa 312. AİHS'nin yapımcıları, sözleşmenin doğrudan iç hukukta uygulanmasını ciddi bir biçimde arzulamışlardır. Bunu yukarıdaki hükümlerin yanı sıra, her ne kadar yorumda bağlayıcı bir güce sahip olmasa da, sözleşmenin hazırlık çalışmalarından da anlamaktayız. Kaldı ki, sözleşmenin doğrudan uygulanabilme niteliği benimsenmemiş olsaydı, kurulmuş bulunan koruma mekanizmalarının fazla bir anlamı kalmayacaktı. Dipnot: Yıldırım, K, AGM, sayfa 313. AİHS'nin doğrudan uygulanırlığını ortaya koyan durumlar, yalnızca tarafların amaç ve isteklerinden ibaret değildir. İkinci olarak, sözleşme hükümlerinin konusu da doğrudan uygulanırlık özelliği taşımaktadır. Sözleşmenin birinci bölümünde, başka uygulanma kurallarına gereksinim duymayan haklara yer verilmektedir. Diğer yandan sözleşme hükümlerinin açık, belirgin ve araya herhangi bir ek hükmün girmesine gerek olmaksızın uygulanabilecek bir biçimde kaleme alınmış olmaları da doğrudan uygulanırlığın önemli bir koşuluna da sahip olduğunu göstermektedir. Mahkemeler önlerindeki davalarda sözleşmeyi uygulanacak kural olarak kullanabileceklerdir. Dipnot: Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, sayfa 22. Doğrudan uygulanabilir bir belge olarak AİHS'nin içerdiği kurallar iki farklı düzeyde, esasa ve usule yönelik kurallar olarak değerlendirilebilir. Yani sözleşme ve ek protokollerinde yer verilen esasa yönelik haklar ve usulü etkileyen haklar, doğrudan uygulanabilirlik özelliği göstermektedir. Dipnot: Bu kavramlar ve açıklamaları konusunda bakınız Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, sayfa 24-25. Şu halde sözleşme hükümlerinin doğrudan uygulanırlığın gerekli kıldığı, tarafların amacının kişilere doğrudan haklar tanımak, zorlayıcılığı bulunmak ve yeterince açık ve belirgin olmak koşullarına sahip bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Dipnot: Sütr, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, sayfa 135, Lamber, AGE, sayfa 200, Verhoeven, AGM, sayfa 245, AİHK, Avusturya, İtalya, Annuaire, 4, sayfa 139, aktaran Batum, sayfa 42, DN 79, Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 44, Cohen Jonathan Aspect Européen des Droits de l'Homme sayfa 58. Böylece sözleşme hükümleri yargı yerlerinde bir iç hukuk kuralı gibi ileri sürülebilecek veya yargı yerleri tarafından bir iç hukuk kuralı gibi uygulama alanı bulabilecektir. Nitekim bu bağlamda Van Osterwijk Belçika kararında AİHM sözleşmenin 8. maddesinin yeterince açık bulunmasına ve doğrudan uygulanabilirliğine karşın ulusal yargı yerlerinde buna ilişkin bir hakkın ileri sürülmemesi ve kullanılmamasını ve doğrudan Avrupa İnsan Hakları Yargısı'nın harekete geçirilmesini iç hukuk yollarının tüketilmemesi olarak değerlendirmiştir. Dipnot: AİHM Van Osterwijk Belçika 6-11-1980 A40-PR33 nakleden Çavuşoğlu AGE sayfa 95 Sütr Droit International et Européen des Droits de l'Homme sayfa 135. Diğer yandan Lambert ve Cohen Jonathan'ın işaret ettiği üzere Vermeer kararı da sözleşme hukukunun doğrudan uygulanırlığını açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekten de bu içtihat, iç hukuk yargıcını, sözleşmeye aykırılığı ortaya konulan bir iç hukuk kuralının iç hukukta değişikliğine gidilmemiş olması durumunda olayda ihmal etmeye zorlamaktadır. Dipnot: Lambert AGE sayfa 201, Cohen Jonathan Aspect Européen des Droits Fondamentaux sayfa 58, mahkemenin benzer yaklaşımı Marx Belçika kararında da görülmektedir. Bakınız 13-6-1979 A31. Mahkeme bu kararında açıkça olmasa da sözleşmeye aykırılığı tescilli hale gelmiş bir hükmün, olayda evlilik dışı çocukla evlilik içi çocuğun yasal durumu arasında farklılık getiren yasa hükümleri, İlgili devlet tarafından sözleşmeye uygun hale getirilmesi zorunluluğu bulunmakla birlikte, yasama organının bu konuda herhangi bir değişikliğe gitmemesi karşısında, aynı türden bir olayın yargıç önüne gelmesinde, iç yargıcın sözleşmeye aykırı norm yerine Avrupa kararının gereklerini doğrudan uygulama yoluna gitmesi ve böylece devletin yeniden uluslararası hukuk karşısında sorumluluğuna yol açacak bir uygulamadan kaçınması gereğine örtülü olarak işaret etmiştir. Dipnot: Lambert AGE sayfa 200, Cohen Jonathan Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme sayfa 126. Bunun dışında mahkeme İrlanda, İngiltere ve Matthew Mohan ve Claire Fayt Belçika kararlarında da çekingen de olsa bu anlama gelebilecek yorumlarda bulunmuştur. Dipnot: AİHM İrlanda, İngiltere 18-1-1978 A25-PR239 Matthew Mohan ve Claire Fayt 2-3-1987 A113-PR48. Ancak AİHM'nin 1 ve 13. maddenin açıklığı karşısında sözleşmede güvence altına alınan hakların taraf devletlerin hukuk düzenlerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu, sözleşme sisteminden açıkça çıkartma cesaretini gösterememiş olması öğretide yadırgatıcı bulunmaktadır. Dipnot: Jaco Guillermo, AGM, sayfa 58. Belirtelim ki sözleşmenin bütün hükümlerinin aynı ölçüde açık ve belirgin olduğu elbette söylenemez. Ancak maddenin açıklığını belirlemede Strasbourg Mahkemesi'nin içtihatlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bugün Strasbourg organlarının içtihatlarıyla birlikte düşünüldüğünde, sözleşmenin bütün hükümleri teknik olarak doğrudan uygulamaya elverişli bulunmaktadır. Sözleşme ile iç hukukun aynı haklara yer vermiş olması ve sözleşme ile iç hukuk kurallarının uyum içerisinde olduğu durumlarda dualist sisteme dayalı hukuk düzenlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Ne var ki farklı düzenlemelerin ve çatışmaların varlığı durumunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Çünkü dualist anlayışa dayalı taraf devletlerin anayasal düzenlerinin kurallar sıralaması sözleşmeyi farklı bir yere oturtmaktadır. Örneğin bir kısmında anayasal düzeyde Avusturya, bir kısmı anayasa üstü Hollanda, bir diğer kısmı anayasa altı ama yasa üstü Belçika, Bulgaristan, İspanya, Fransa, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, bir kısmında ise yasa düzeyindedir. Almanya, İtalya, Finlandiya, Macaristan, Türkiye. Dipnot: Renucci AGE sayfa 414, DN 10 11 12 13. Sûtre droit international et européen des droits de l'homme sayfa 135. Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 46 ve devamı. Dolayısıyla da sözleşmenin iç hukuk kurallarıyla çatışması durumunda yargı yerlerinin sözleşmeyi doğrudan dikkate almaları anayasal düzendeki yerine göre değişebilmektedir. Gerçek bir doğrudan uygulanırlıktan söz edilebilmesi için sözleşmenin iç hukuktaki kurallar sıralamasında iç hukuka üstünlüğünün de bulunması gerekir. Sözleşmenin anayasa altı, yasa üstü veya yasaya eş değer statüde yer verildiği ülkelerde eksik doğrudan uygulanırlıktan söz edilebilir. Bununla birlikte uygulamada bu tarzda bir düzenlemeye yer veren ülkelerin bir kısmında yargı organlarının sorunu iç hukuk kuralının sözleşmeye uygun yorumu tekniğini kullanmak suretiyle aştığı görülmektedir. Sözleşmenin iç hukuk karşısındaki yerini anayasa altı ve fakat yasa üstü olarak belirleyen bir kısım ülkelerde sözleşme yasa çatışmasında sözleşme hükümleri elbette doğrudan uygulama alanı bulabilmektedir. Ancak anayasa ile çatışması durumunda pozitif hukuk açısından anayasa hükmüne itibar olunmaktadır. Ne var ki sorun iç hukuk açısından çözülmüş olsa da AİHS denetim mekanizmasına taşındığında şayet mahkeme sözleşmeye aykırılık bulunduğunu tespit ederse ve bu aykırılığın kaynağının da anayasa hükmü olduğu sonucu çıkarsa, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi bağlamında bu anayasa hükmünün sözleşmeye uygun hale getirilmesi gündeme gelmektedir. Sorun, sözleşmenin yasalarla eşdeğer statüde yer aldığı taraf devlet hukuk düzenleri açısından da aynı şekilde kendini göstermektedir. Yani sonra yapılan bir yasayla sözleşmeye aykırı bir düzenleme getirilmişse, bu durum iç hukuk açısından mümkün olsa da sorun bir vesileyle denetim mekanizması önüne taşındığında mahkeme tarafından sözleşmeye aykırılık tespitine bağlı olarak yasa hükmünün sözleşmeye uygun hale getirilmesiyle sonuçlanacaktır. Dipnot: Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 58. Bu bakımdan iç hukuk düzeninde sözleşmenin statüsünün ne şekilde olduğu belki doğrudan uygulanırlık açısından önem taşırsa da iç hukuk sorunu hangi sistem benimsenmiş olursa olsun ister monist ister dualist ve sözleşme iç hukukta hangi sıraya yerleştirilmiş olursa olsun Strasbourg Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı karşısında fazla bir kıymeti harbiyesi kalmamaktadır. Dipnot: Bakınız AİHM kararlarının bağlayıcılığı ve yerine getirilmesi bahsi. Taraf devletlerin sözleşmeye aykırılık oluşturan tasarrufunun kaynağı bir hukuk kuralına dayanıyorsa, bu kuralın hiyerarşik durumu iç hukukta hangi düzeyde belirlenmiş olursa olsun, ihlal kararının yerine getirilmesi bağlamında sözleşmeye gerekli uyarlamalarının da yapılması yükümlülüğü doğmaktadır. Dolayısıyla da yukarıda belirtilen sorunun rasyonel çözümü, pratikte zaten var olan sözleşmenin iç hukuk düzenlerinde anayasaüstü statüsünün pozitif hukuk düzenlerinde de tescilli hale getirilmesinden geçmektedir. Ancak devletler dün olduğu gibi bugün de, her ne kadar görece olarak bir azalma olsa da, egemenlik konusunda hayli hassas, duygusal, cimri ve kıskanç davranmaktadırlar. Dolayısıyla böyle bir hüküm koyma yoluna gitme cesaretini gösterememektedirler. Bu durumda sorun yasama organıyla yargı organının çabalarına kalmaktadır. Yasama organı sözleşmeye aykırı düzenleme getirmemesi veya mevcut aykırılıkları giderecek yeni düzenlemeler yapması durumunda böyle bir çatışmadan söz edilemeyecektir. Ancak bu beklenti de kimi zaman boş çıkmakta ve hayli zaman alabilmektedir. Yargı organı ise pozitif hukukun dar kalıpları içerisine kendini hapsetmek yerine geliştireceği yorum teknikleriyle sözleşme iç hukuk çatışmasını sözleşme lehine çözerek daha sonradan devletin AİHM tarafından mahkumiyetini önleyerek aslında uluslararası hukuk iç hukuk bütünleşmesini içtihadi yolla sağlamış olur. 3. Sözleşme ile kurulan denetim mekanizması. AİHS, insan haklarının uluslararası alanda korunmasında ilk kez etkin bir güvence sistemi getirmiştir. Klasik uluslararası sözleşmelerin aksine, hak ve yükümlülükler açısından taraf devletler arasında karşılıklılık ilkesine yer vermeyen, kişilerin sözleşme ile güvence altına alınan haklarının korunması amacıyla ortak güvence sistemi kuran bir sözleşmedir. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına dayalı ortak bir demokratik toplum düzeni ve hukuk devleti anlayışını esas olan ve Avrupa kamu düzeninin kimlik belgesini oluşturan sözleşme, bu ortak amacın gerçekleştirilmesi bağlamında taraf devletlerin üstlenmiş oldukları yükümlülüklerinin yerine getirilmesini denetlemek amacıyla başlangıçta yargısal nitelikli AİHK, AİHM ve yargısal nitelikli olmamakla birlikte önemli görevleri bulunan Bakanlar Komitesi'nden oluşan bir denetim sistemine yer vermişti. Bu sistemde kişiler önce komisyona başvuruda bulunmakta ve sorun komisyon tarafından eğer kabul edilebilirlik kararı ile sonuçlanırsa, komisyonun başvurunun esasına ilişkin bu kararını Bakanlar Komitesi'ne gönderdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde komisyonun veya ilgili devlet ya da devletler tarafından konunun AİHM'ye götürülmüş olması kaydıyla mahkemenin başvurunun esasını görüşüp kesin kararı vermesi biçiminde bir süreç işlemekteydi. Böylece kişilere doğrudan mahkemeye başvurma yetkisi verilmemişti. Diğer yandan sorunun mahkeme tarafından görülebilmesi için ayrıca aleyhine başvuruda bulunulan devletin mahkemenin zorunlu yargı yetkisini de tanımış olması gerekiyordu. Dolayısıyla bir sorunun komisyon tarafından incelenmeden doğrudan mahkemeye taşınamaması bir yana, devletler tarafından mahkemenin yargılama yetkisinin de kabul edilmiş olması zorunluydu. Başlangıç yıllarında bir yandan sözleşmeye taraf devlet sayısının nispeten azlığı, diğer yandan kişisel başvuru denilen yolun işletilebilmesi için gerekli bulunan kabul beyanının bir kısım taraf devletçe yapılmaması sonucu, denetim sistemi zaten sayıca fazla da olmayan başvuruları karara bağlamak noktasında bir güçlük yaşamamıştı. Ancak denetim mekanizmasına güvenin zamanla pekişmesi, kişisel başvuru yolunun açılması konusundaki kaygıların giderek ortadan kalkması sonucu, taraf devletlerin bu yolu açmaları, mahkemenin zorunlu yargı yetkisinin tanınması gibi etkenlere bağlı olarak, kişisel başvuru sayısında önemli ölçüde artış gerçekleşmiştir. Sistem henüz bu yükü kaldırmakta, önemli bir zafiyeti ve güçlüğü yaşamaktayken, Orta ve Doğu Avrupa'nın yıkılan sosyalist rejimlerinin de Avrupa Konseyi üyesi olmasıyla ve bunun doğal sonucu olarak AİHS'yi onaylamalarıyla, sözleşmeye taraf devlet sayısındaki enflasyon sonucu, bir anda başvuru sayısında inanılmaz ölçüde artışla karşılaşılacaktır. İşte bir yandan başvuruların hem komisyon hem de mahkeme tarafından görülmesi gibi zaman içerisinde rasyonalitesini yitiren ve denetim sürecini uzatan yapılanması, diğer taraftan mahkemenin tam gün esasına göre çalışma esası getirilmemiş olması, yılın belirli zamanlarında çalışması gibi yapısal sorunlar, başvuruların zamanında görülememesi, denetim sistemine olan güvenin giderek sorgulanması, sözleşmenin ana amacı ve ruhunun anlam erozyonuna uğraması ve giderek hukuken olmasa da de facto sistemin kilitlenmesine yol açacaktır. Dipnot: Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulu ... sayfa 60. Bunun sonucunda denetim sistemi başvuruları zamanında karara bağlayamaz hale gelecek. Bu durumda haliyle sözleşmenin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkının önemli bir unsurunu oluşturan makul sürede yargılama hakkının bizzat denetim sistemi tarafından karşılanamaması olgusunu tartışma gündemine getirecektir. Dipnot: 11 no'lu protokol öncesinde denetim mekanizmasının bir başvuruyu sonuçlandırması ortalama 5 yılı bulabilmekteydi. Bakınız A. Gündüz, 11 no'lu protokol onaylanmalı mı? Milliyet Gazetesi 28/4/1997. Öğretide bazı yazarların deyimiyle sözleşme başarısının adeta kurbanı olacak ve bu durum denetim sisteminin de bir anlamda yeniden gözden geçirilmesine vesile oluşturacaktır. Dipnot: Washman, Liberté Publique, sayfa 207. R. Badinter, Du Protocole numéro 11 au Protocole numéro 12, Mélange en hommage à Louis-Edmond Petitie, Brûlant, Brüksel 1998, sayfa 103. Aynı yazar, Propos introductif, 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Éditeur J. Tietgen, Colli, Acte du colloque organisé le 26 ve 27 octobre 2000, L'homme, Nemesis, Brûlant, Brüksel 2002, sayfa 24, Jacobs White, AGE, sayfa 440. İşte 90'ın ikinci yarısına gelindiğinde zaten daha önceden başlayan ancak fazla dikkate alınmayan sistemin yeniden şekillendirilmesine ilişkin akademik rüzgar bu kez daha gür ve geniş bir çevreden esmeye başlayacak ve sözleşmenin denetim sisteminde esaslı değişiklikler getirecek olan 11 numaralı protokol imzaya açılacaktır. 11. protokolla sözleşmenin güvence sistemi yeniden yapılandırılarak AİHK kaldırılmış tam gün esasına göre çalışan AİHM'de yargısal görevleri yerine getiren tek organ haline getirilmiştir. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesini takip amacıyla da eski sistemde olduğu gibi Bakanlar Komitesi görevli kılınmıştır.